Ayrım 10. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 88. 51. Mektup. İran'ın Moskova'daki elçisi Nargum'dan Paris'teki özbeğe. İran'ı terk edip hali hazırda Paris'te olduğun İsfahan'dan bana yazıldı. Seninle ilgili haberleri senin dışında birinden öğrenmek zorunda olmam da niye? Şahin Şah Hazretlerinin emirleri birçok önemli anlaşmayı yaptığım bu ülkede beni 5 yıldan beri alıkoymakta. Bilirsin ki Hristiyan hükümdarlar içinde menfaati İran'la ortak yegane hükümdar Çar'dır. Çünkü o da bizim gibi Türk karşıtıdır. Onun imparatorluğu bizimkinden daha büyük. Zira Moskova'dan başlayarak Çin'deki devletlerin son noktasına kadar 1000 fersahtır bu büyüklük. 4 aile dışında hepsi köle olan mahiyetinin mallarının ve canlarının tek efendisidir. Gökyüzündeki peygamberlerle her an görüşen ve onların yeryüzündeki vekili olan Şahin Şah gücünü bu kadar acımasızca kullanmaz. Moskova'nın korkunç derecedeki soğuk havasını gördüğümde oradan sürgün edilen bir insanın cezalandırıldığına inanamazsınız. Bununla beraber büyük bir insan gözden düştüğünde Sibirya'ya sürgün olarak gönderilir. Peygamberimizin dininin içki içmeyi bize yasakladığı gibi Çar'ın kanunu da aynı yasağı Moskovalılara uygulamaktadır. Onların İranlılarınkinden tamamen farklı bir misafir kabul etme tarzları var. Bir yabancı bir eve girer girmez evdeki koca karısını ona tanıtır. Yabancı onu öper ve bu hareket kocaya karşı yapılmış bir saygı olarak sayılır. Her ne kadar babalar kızlarının evlilik akdinde kocanın kızlarını dövmemesini çoğu kez şart olarak öne sürse de Moskovalı kadınların dövülmeyi ne kadar sevdiklerine insanın inanası gelmiyor. Bu gelenekler değişmiştir. Bu kadınlar kocaları onları doğru dürüst dövmezse onların kalbini elde ettiklerini anlayamazlarmış. Koca tersi bir hareket yaptığında bu affedilemez bir lakaytlığın alametiymiş. İşte bu kadınlardan birinin geçenlerde annesine yazdığı mektup. Sevgili anneciğim, ben dünyanın en bedbaht kızıyım. Kendimi kocama sevdirmek için yapmadığım şey kalmadı ve bunu asla beceremedim. Dün evde yapmam gereken binlerce iş vardı. Dışarı çıktım ve tüm gün boyunca dışarıda kaldım. Eve döndüğümde beni bir güzel döveceğini zannediyordum. Fakat bana bir sözcük bile demedi. Kız kardeşime çok farklı muamele ediliyor. Kocası onu her gün dövüyor. Kendisini eşek sudan gelinceye kadar dövmeyen bir kocayı asla düşünemiyor. Birbirlerini de oldukça çok seviyorlar. Ve onlar dünyanın en iyi geçinen insanlarıdır. Onun koltuklarını kabartan şey de bu. Fakat beni hor görme fırsatını ona uzun süre vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun kendimi kocama sevdirmeye karar verdim. Onu öyle kudurtacağım ki bana dostluk emareleri göstermek zorunda kalacak. Benim dövülmediğimden artık söz edilmeyecek ve insanların bu konudaki dedikodularından uzak evimde rahat yaşayacağım. Her şeyin yolunda gittiği sanılsın diye bana vuracağı en küçük fiskede bütün gücümle bağıracağım ve herhangi bir komşu yardıma gelirse onu boğacağım. Anneciğim, bana çok kötü bir şekilde muamele etmesini kocama hatırlatmanızı sizden rica ediyorum. Oldukça dürüst bir adam olan babam da aynı şekilde davranmıyor muydu? Ve ben küçük bir kız iken babamın sizi çok sevdiği izlemine zaman zaman kapıldığımı hatırlıyorum. Değerli annem, seni öpüyorum. Moskovalılar yolculuk yapmak için imparatorluktan hiç çıkmazlar. Yasalarla diğer devletlerden ayrı yaşadıkları için eski adetlerini o kadar bir bağlılıkla muhafaza ediyorlar ki yeni adetlere sahip olabileceklerini düşünemiyorlar bile. Fakat şu anda tahtta olan Çar her şeyi değiştirmeyi istemiştir. Sakal konusunda insanlarla büyük kavgaları olmuştur. Papazlar ve ruhbanlar onların cahilliğini az da olsa savunmuşlardır. Sanatları geliştirmeye özen göstermektedir bu Çar ve bugüne kadar unutulmuş ve hemen hemen başka hiçbir milletin tanımadığı ulusunun şanını Avrupa'ya ve Asya'ya taşımak için hiçbir şeyi ihmal etmemiştir. Endişeli ve her an hareketli olup doğuştan gelen ciddiliğinin alametlerini her tarafta bırakarak geniş toplumsal tabakalarda gezinir. Sanki imparatorluğu kendisine yetmiyormuş gibi Avrupa'da başka taşra memleketleri ve yeni imparatorluklar aramaya gider. Seni öpüyorum sevgili Özbek. Ne olur kendinden haberler ver bana. Moskova, 2 Şevval 1713. 52. mektup. Rika'dan A'daki Özbek'e. Geçen gün çok eğlendiğim bir topluluktaydım. Orada her yaştan kadın vardı. 80 yaşında bir hatun, 60 yaşında bir diğeri ve 22 yaşında bir yeğeni olan 40 yaşında diğer biri. İçimden bir içgüdü beni bu yeğene yaklaştırdı ve bu kız kulağıma şöyle dedi. Bu yaşta sevgili sahibi olmak isteyen ve kibarlık taslayan halam hakkında ne düşünüyorsunuz? O haksız diye cevap verdim. Bu ancak size yakışan bir hareket. Kısa bir süre sonra bana şöyle diyen halasının yanındaydım. En az 60 yaşında olup bugün süsüne püsüne bir saatten fazla zaman harcayan şu kadın hakkında ne düşünüyorsunuz? Boşa giden zaman ve böyle bir şey düşünmek için sizin güzellikleriniz lazım diye yanıt verdim. 60 yaşındaki zavallı kadının yanına gittim ve bana şöyle dediğinde ona yürekten acıdım. Bu kadar gülünç bir şey olmaz değil mi? Ateş rengi ruban giyen 80 yaşındaki şu kadını görüyor musunuz? Genç görünmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. Zira bu hareketiyle sanki çocuk oluyor. Aman Tanrım, biz neden hep başkalarının gülünç yönlerini iyi biliriz diye kendi kendime sordum. Başkasının zayıf yönlerinde teselli bulmamız belki de bir mutluluktur diyerek ekledim. Bu sırada eğleniyordum ve şöyle dedim kendi kendime. Oldukça yukarı çıktık. Şimdi aşağı inelim ve zirvedeki yaşlı ile işe başlayalım. Bayan, daha yeni konuştuğunuz bayana o kadar çok benziyorsunuz ki sanki iki kardeşsiniz ve her ikinizin de aşağı yukarı aynı yaşta olduğunuzu zannediyorum dedim. O ise bana şöyle karşılık verdi. Gerçekten bayım, ikimizden biri öldüğünde diğeri çok korkmalı. Aramızda 2 günlük bir fark olduğunu zannetmiyorum. Ben bu çökmüş kadının yanındayken 60 yaşına girmek üzereydim. Tutuştuğumuz bahsi bir sonuca bağlamalısınız bayan. Şu kadın ve sizin 40 yaşındaki kadını göstererek aynı yaşta olduğunuza dair iddiaya girdim. Aramızda 6 hafta bir fark olduğunu zannetmiyorum vallahi. İyi işte ben buradayım, devam edelim. İşi biraz daha ileri götürdüm ve 40 yaşındaki kadının yanına gittim. Bayan, şu öteki masadaki bayanın yeğeniniz olduğunu şaka olsun diye söyleyip söylemediğinizi bana açıklama lütfunda bulunur musunuz? Siz onun kadar gençsiniz. Onun yüzünde bulunan geçmişe ait izler sizde görünmüyor. Ve teninizdeki şu canlı renkler. Biraz durun, ben onun halasıyım. Fakat onun annesi en az 25 yaş benden büyük. Biz aynı konumda değiliz. Kızıyla benim aynı yıl doğduğumuzu rahmetli kız kardeşimden işittim. Ben de onu söylüyorum bayan ve şaşırmakta da haksız değilim. Sevgili Özbek, cazibelerini yitirerek gününden evvel yaşlandıklarını hisseden kadınlar gençliğe doğru geri adım atmak ister. Durum böyle olunca da başkalarını aldatmayı nasıl aramazlar ki? Kendilerini kandırmak ve tüm kaygılarının en acısı olan yaşlanma düşüncesini kabullenmemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Paris, 3 Şevval 1713. 53. mektup. Zelis'ten Paris'teki Özbek'e. Beyaz harem ağası Kasru'nun kölem Zelide için beslediği tutkusundan daha kuvvetli bir tutku asla görülmemiştir. Onunla evlenmeyi o kadar çok istiyor ki onun bu isteğini reddedemiyorum. Annesi buna rıza gösterdikten ve Zelide'nin kendisi de bu yüzsüz evlilik ve geleceği belirsiz bu karanlık teklif fikrinden memnunsa ben neden karşı çıkayım? Koca olarak sadece kıskançlık sunabilecek ve bu evlilikle bekarlığın serin kanlılığından çıkıp aşkın heyecanlarına kapıldığında hadım olduğu için büyük bir ümitsizliğe düşecek, aciz olduğu anlarda geçmişteki gücünü her an hatırlayacak, sevişmeye her an hazır olup fakat bir türlü harekete geçemeyecek, kendini aldatacak, Zelide'yi aldatacak ve her seferinde başarısızlığının terini ona sildirip kurutacak bir bahtsızdan Zelide ne bekleyebilir ki? Ve dahası da var. Devamlı hayal ve düşüncelere dalmak. Sadece hayal etmek için yaşamak. devamlı arzuların yanında yer almak yoksa, bizzat arzuların içinde değil, bir bahtsızın kollarında iç çekip durmak ve onun iç çekmelerine cevap vereceği yerde sadece üzüntülerine karşılık vermek. Kadınlara sahip olmak yerine sadece onlara göz kulak olmak için yaratılmış böyle bir tür insana sahip olunduğunda ne kadar tiksinti duyulur kim bilir. Aşkı arıyorum fakat onu göremiyorum. Benim saflığımı sevdiğin ve serbest tavrımı ve zevklere karşı olan duyarlılığımı arkadaşlarımın yapmacık edebine tercih ettiğin için seninle serbestçe konuşuyorum. Eksikliklerini tamamlamaları için doğa tarafından kendilerine verilmiş ve bizce tanınmayan bir zevki harem ağalarının kadınlarda tattıklarını senden işitmiştim. Bu zevk onların bulundukları durumun dezavantajlarını tamir edecek imkanlara sahip. Bu insanlar insanlıktan çıkabilir ama duyarlı varlık olmayı sürdürürler ve böylesi bir durumda zevkleri değiştirmekten başka bir işlemin yapılmadığı üçüncü bir his söz konusudur. Bu dediklerin doğru idiyse bu durumda Zelide fazla şikayetçi olmayacak. Bu daha az bahtsız insanlarla yaşam sürmek gibi bir şey olacak. Bu konuda bana emirlerini ilet ve bu evliliğin sarayda olmasını isteyip istemediğini bildir. Hoşça kal. İsfahan Sarayı, 5 Şevval 1713. 54. Mektup. Rika'dan A'daki Özbe. Senin de bildiğin gibi sadece oldukça ince bir duvarla diğerlerinden ayrılmış ve birçok yere açılan odamdaydım bu sabah. Bu duvar o kadar ince ki bitişik odada konuşulan her şeyi işitiliyor. Hızlı hızlı yürüyen bir adam diğerine şöyle diyordu. Allah hayretsin ama her şey benim aleyhime cereyan ediyor. 3 günden fazla zamandır yüzümü ak çıkaracak hiçbir şey demedim. Ve kimsenin bana dikkat etmediği ve ancak 2 defa bana hitap edilen tüm sohbetlerde allak bullak bir şekilde ağzımı açamadım. Sohbeti canlandırmak için birkaç müstehcen fıkra hazırlamıştım. Onları dile getirmeme kimsenin gönlü razı olmadı. Anlatacak çok hoş bir hikaye vardı. Fakat ben onu anlatmayı istedikçe sanki bilinçli bir şekilde buna engel oldular. Daha önce hiç kullanmadığım ve kafamda 4 gündür kurduğum birkaç sözcüğüm var. Şayet bu durum devam ederse sonunda aptal olacağıma inanıyorum. Bu vazgeçemeyeceğim yıldızım gibi görünüyor. Kuşkusuz ki beni hiç etkilemeyen ama dünyanın en güzel varlıkları olan 3 ya da 4 yaşlı bayanla bir araya gelerek dikkatleri çekmeyi dün arzuladım. Çeyrek saat sohbetimi sürdürdüm. Fakat doğru dürüst bir sözcük bile ağızlarından çıkmadı ve insanların ömrünü belirleyen uğursuz tanrıçalar gibi her konuşmamı önemli yerinde kestiler. Sana şunu söylememi ister misin? Sivri zekalı insanları desteklemek gerekir. Bunu başarmayı nasıl becerdim bilmiyorum. Aklıma bir fikir geldi, dedi diğeri. Zekalı olmak için birlikte çalışalım, bunun için bir araya gelelim. Konuşmamız gereken şeyi her gün birbirimize söyleriz ve düşüncelerimizi söylerken birisi sözümüzü can alıcı noktasında kesmeye yeltenirse kendimize gelip onu kendimize çekeriz ve buna razı olmazsa o halde biz de zor kullanırız. Beğenmemiz gereken yerleri, gülümsememiz gereken kişileri ve kahkahalarla gülmemiz gereken diğer insanları biz kendimiz belirleriz. Bütün konuşmalara bizim yön verdiğimizi ve sivri zekamıza ve taşı gediğine koyma başarımıza hayran kalındığını göreceksin. Karşılıklı baş hareketiyle birbirimizi koruyacağız. Bugün toplumda sen parlayıp dikkatleri çekeceksin. Yarın birinciliği senden ben kapacağım. Seninle bir eve gireceğim ve seni göstererek şöyle bağıracağım. Yolda karşılaştığımız bir adama bu beyefendinin verdiği oldukça komik cevabı size söylemeliyim ve sana döneceğim. O bunu hiç beklemiyordu. Oldukça şaşırdı. Mısralarımdan birkaçını okuyacağım ve sen şöyle diyeceksin. Bu mısraları kaleme aldığında ben oradaydım. Hiç düşünmeden bir çırpıda yazıverdi. Sık sık birbirimizle şakalaşacağız ve bizi görenler şöyle diyecekler. Bakınız nasıl birbirlerine saldırıyorlar. Nasıl kendilerini savunuyorlar? Bakalım oradan nasıl çıkacak? Çok mükemmel. Ne zihin çevikliği. İşte gerçek bir savaş. Fakat bir gün önce kavgalı olduğumuzdan söz edilmez. Zeki olmayanların ama zeki gibi davranmak isteyenlerin kullanması için güzel birleşik sözcük derlemesi olan bazı kitapları satın almalı. Her şey bazı kişileri örnek almaya bağlı. Güzel sözcüklerle dolu bir sohbeti bir saat boyunca sürdürebilecek duruma 6 aydan önce gelmemizi istiyorum. Fakat dikkatli olmak gerek. Çünkü bu onların şansını zorlama anlamına gelmekte. Güzel bir sözcük söylemek yeterli değil. Onu yayıp her yere ekmek gerekir. Bu olmazsa olmaz bir şeydir. Ve sana şunu itiraf etmeliyim ki, çok güzel bir şey söylendiğinde onu işiten bir aptalın kulağında o güzel şeyin heder olduğunu görmekten daha üzücü bir şey yoktur. Her zaman bir telafinin olduğu ve farkında olmadan dilimize giren saçmalıkları söylediğimiz doğrudur. Bu da bizi bu vesileyle teselli edebilecek tek şey. İşte azizim, takınmamız gereken tavır. Sana söyleyeceğim şeyleri yap. 6 aydan önce akademide bir yere geleceğine dair sana söz veriyorum. Bu, işin uzun sürmeyeceğini sana söylemek için. Farkında olmadan nükte sahibi bir insan oluverirsin. Bir adamın kibarlar alemine girer girmez ilkin vücut nüktesi diye adlandırılan şeyi kaptığı Fransa'da altı çizilerek vurgulanır. Sen de aynen böyle olacaksın. Ve senin için korktuğum tek şey var ki o da alkışlardan sıkılma. Paris, 6 Zilkade 1714. 55. mektup. Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Avrupalılarda evliliğin ilk çeyrek saati bütün zorlukları ortadan kaldırır. Nikah duası yapılırken her zaman son sevgi cümleleri zikredilir. Kadınlar bazen aylarca yer kavgası yapan bizim İranlı kadınlar gibi asla davranmazlar. Hiçbir şey bu kadar eksiksiz değildir. Kadınlar bakireliklerinden hiçbir şey kaybetmiyorlarsa kaybedecek bir şeyleri olmadığı içindir. Fakat evlilikten önce bakireliği kaybetmenin ayıp bir şey olduğu da her zaman bilinmektedir. Ve hamile kaldıklarında yıldızlara bakılmaksızın çocuklarının doğum saati tam olarak tahmin edilebiliyor. Fransızlar hanımlarından hemen hemen hiç söz etmezler. Bunun nedeni ise karılarını kendilerinden daha iyi tanıyan insanlar huzurunda onlardan söz etmekten korktukları için. Onların arasında hiç kimsenin teskin edemeyeceği oldukça bedbaht insanlar var. Bunlar kıskanç kocalardır. Herkesin tiksindiği insanlar da vardır. Bunlar kıskanç kocalardır. Herkesin hor gördüğü adamları bu ara unutmamak lazım. Bunlar yine kıskanç kocalardır. Ayrıca kıskanç kocaların sayılarının en az olduğu ülke Fransa'dır. Fransızların sakin oluşları karılarına olan güvenden ileri gelmeyip aksine onlar hakkında edindikleri kötü düşüncedendir. Asyalı kadınların tüm bilgece tedbirleri, onları örten çarşafları, kapandıkları hapishaneyi andıran kapalı mekanları, harem ağalarının gözü açıklığı bu kadınların kendilerine çeki düzen vermesini sağlayacağı yerde cinsiyetlerinin alevlenip kamçılanmasına neden olmaktadır. Onlara bu cinsi bıktırmaktan daha çok ondan yararlanmaya daha elverişli araçlar gibi görünmektedir. Burada kocalar gönül hoşluğuyla karılarının tarafını tutar ve sadakatsizlikleri bir yıldızın kaçınılmaz kaymaları olarak görürler. Karısına sadece kendisinin sahip olmasını isteyen bir koca, insanların keyfini kaçıran ve diğer erkekleri mahrum ettiği güneşin ışığının tadını tek başına çıkarmak isteyen bir kaçık olarak görülür. Burada karısını seven bir koca, başka bir kadın tarafından sevilmeye layık olmayan, kendisinin sahip olmadığı güzelliklerin yerini doldurmak için kanunun gereğini suistimal eden, tüm toplumun aleyhine bütün avantajlarını kullanan, kendine şartlı verilen her şeyi sahiplenen ve kadın ve erkek cinsiyetini mutlu kılacak anlaşmayı ters çevirmek için elinden geldiğince davranan bir kişidir. Asya'da özenle saklanan güzel bir kadının kocası olma sıfatı burada endişesizce taşınır. Bu anlamda her yerde zıtlıklar görülür. Bir prens kaybettiği yerin acısını başka bir yeri elde ederek unutur. Türkler bizden Bağdat'ı aldığında biz de Moğolların elinden Kandahar Kalesi'ni almadık mı? Karısının sadakatsizliğinden şikayet eden bir adam kınanma gibi bir şeyle asla karşılaşmaz. Tersine cesaretinden dolayı övülür. Şeref zedeleyici çok özel durumlar nadiren de olsa vardır. Tüm bu anlattıklarım erdemli kadınların olmadığı anlamına gelmiyor. ve bu kadınların kibar oldukları da söylenebilir. Benim rehberim onları bana devamlı olarak gösteriyordu. Ama bu kadınların hepsi o kadar çirkindiler ki erdemden tiksinmemek için bir aziz olmak gerekiyordu. Bu ülkenin geleneklerini sana anlattıktan sonra Fransızların sadakati pek önemsemediklerini düşünebilirsin. Bir kadına onu seveceğine, onunla her zaman iyi geçineceğine ve her an mutlu olacağına dair yemin etmenin gülünç olduğuna inanırlar. Bir kadını devamlı seveceklerine dair ona söz verdiklerinde, o kadının da devamlı sevimli olacağına dair kendilerine söz vermesini ileri sürerler. Ve kadın sözünde durmazsa kendileri de sözlerine bağlı kalmalarının artık gerekli olmadığına inanırlar. Paris, 7 Zilkade, Ocak 1714. 10. ayrımın sonu, sayfa 98.